Medyascope TV'den herkese merhaba. Bugün enflasyon konuşacağız. Türkiye'de Haziran ayındaki yıllık enflasyon %15.39'a sıçradı ve son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aylık bazda %14 artması beklenen TÜFE ise %2.61 artış gösterdi. Ve bu şekilde Türkiye küresel enflasyon liginde ilk 20'ye girmiş oldu. Bu enflasyonun hayatımızdaki yansımaları ne olacak? Bu durumun Türkiye gündemiyle olan ilişkisi nedir? Koç Üniversitesi'nden ekonomi profesörü ve bilim akademisi üyesi Kamil Yılmaz'a soracağız. Kamil Bey merhaba.
Merhaba.
Ayrıntıları konuşmadan önce bize enflasyonun ne olduğunu anlatmanızı rica edeceğim. Nedir enflasyon?
Enflasyon en basit tabiriyle ortalama fiyat düzeyinin artış oranı olarak tanımlayabiliriz. Yani hayat pahalılığı olarak da tanımlayabiliriz. İnsanların evine götürdükleri sepetin aydan aya, günden güne fiyatının ne kadar arttığını ölçüyoruz bir ölçüde. O anlamda bizim aslında enflasyon geçmişimiz de oldukça şanlı bir geçmişimiz var enflasyon arasında. Ve bu özellikle 80'li 90'lı yıllarda %70'leri ortalama %70'leri bulan hatta %140'lara kadar çıkan bir enflasyondan bahsediyoruz. Elbette ki fiyatlar hızlı bir şekilde arttıkça bütün sadece tek bir malın değil genel fiyatlarda artış görüldüğü zaman hane halklarının ceplerine giren gelirleri ne yazık ki aynı oranda artsa bile herkesin aynı oranda artmıyor. Bunun yarattığı ciddi sorunlar var, enflasyonun yarattığı. Belirsizlik var, yüksek enflasyonun yarattığı belirsizlik. Çünkü enflasyon oranı arttıkça, enflasyon oranının ortalama olarak arttıkça bir ölçüde onun oynaklığı da artıyor. Yani %3 enflasyonu biliyorsunuz ki %10'a çıkmaz. %3 enflasyon olan bir ülkede enflasyon bir günde ya da bir ayda, iki ayda %10'a çıkmaz. Ama %6-7-8 enflasyon olan bir ülkede %10 görülebilir. Şimdi bizde de %15 bandına çıkmış olmamız aslında giderek yani enflasyon ligi dediğimizde yükselmesi bu işte bir tanımı itibariyle bakıyoruz ama giderek oynaklığının artması anlamına geliyor. Aşağıda düşebilir, %12'lere de düşebilir elbette ki önlem alınırsa ama önlem alınmazsa siyaset geriye alınmazsa hele, seçimler geriye alınmazsa bu enflasyonu daha da yukarılarda görebiliriz. Bu bir ölçüde iş adamının, iş dünyasının, hane halklarının hepsinin de geleceğe bakışlarından belirsizliğin artması anlamına geliyor. Çünkü ben önümü göremiyorum. Ne demek? İşte 3 ay sonra, 6 ay sonra fiyatlar ne olacak? Benim ücretim işte şu andaki, geçmişteki enflasyona göre arttırılıyorsa ben ama gelecekteki fiyat artışlarına ücretim yeterli olmayacak ve ben daha da talebimi kısma yoluna da gidebilirim.
Peki bu ani artışa ne sebep oldu?
Bu ani artışa ne sebep oldu? Tabii baktığınız zaman tek tek katkıda bulunan konulara burada neyi görüyorsunuz? Gıda ciddi, işlenmemiş gıda ve alkol dışı içecekleri görüyoruz. Yaklaşık %6'ya yakın bir aylık artış söz konusu bu kadar. Ve 2.61'lik aylık enflasyondaki %2.61'lik artış, 2.60'lık artışın yaklaşık yarısı gıdadan geliyor. Biliyorsunuz bizim ülkemizde gıda konusu çok tartışılıyor. Eskiden beri bu konuda da hükümet bazı önlemler almaya çalıştı. İşte gıda işte üreticiden tüketiciye kadar geldiği zaman ciddi maliyetler var, kayıplar var ve bunun önüne geçeceğiz diye. Ama bu sanırım son 4-5 senedir tartışılmasına rağmen bu konuda bir arpa boyu yol gittiğimizi düşünüyorum. Pek ciddi önlemler alınamadı. Çünkü tek başına alınacak önlemler değil, kurumsal, yapısal reformlarla beraber düşünmesi gerekiyor. O reformlar bir ölçüde rafa kalktığı için bu tür sadece palyatif önlemlerle de enflasyon düşürülmesi mümkün değil. Ya da gıda enflasyonunun bir ölçüde daha da kontrol edilebilir bu maliyet tarafından kayıpların bir kenara atılması mümkün olmuyor.
Siz seçimden önce yazmıştınız aslında. Enflasyonu en yüksek ülkelere baktığımızda başkanlık, geri başkanlık sisteminin olduğunu gördüğümüz bir tablo yayınladınız. Oyunuzda buna göre dikkatli verin demiştiniz. Ve şimdi bahsettiğiniz o ilk 20'ye Türkiye'de girmiş durumda. İşin biraz siyasi kısmını konuşalım. Bu ülkelerin çoğunda başkanlık, geri başkanlık sistemi var gibi gözüküyor. Arkadaşlarımızdan da rica ederim tabloyu göstersinler. Bu ülkelerin arasındaki ortak özellik nedir? Neden bu başkanlık, yarı başkanlık sistemleri böyle bir şeye sebep olur?
Şimdi aslında ben bunu yazdığımda bir tweet atmıştım. Referandum öncesiydi geçen yıl. Oyunuzu verirken dikkatli olun. Referandumun başkanlık sisteminin getirdiği ciddi belirsizlikler var. Hatta yani bir ölçüde birçok, eğer kurumsal anlamda başkanlık sistemi iyi çalışmazsa tek adam sistemine doğru gidebilir. Çok keyfiyet söz konusu. Böyle bir durumda da keyfiyet, tek adamlı keyfiyet de bence enflasyonun arkasındaki nedenlerden birisi. Buradaki ülkelerle Türkiye'nin anılması bile, aslında bunu güncelledim bugün. Ve ben aslında bunu ben güncellemedim. Daha sonra tradingeconomics.com'da bu enflasyon, güncellenmiş enflasyon verileri var. Ben oraya girdiğimde sadece bu ülkelerin siyasi sistemlerini ben ekledim. Ve Türkiye bu sistem, burada şu anda 12. sırada. Haziran itibariyle 12. sıraya çıkmış durumda. Ve yani bir Arjantin dışında bizim ligimizde olduğunu düşüneceğiniz aslında ülke yok. Yani Arjantin şu anlamda orta gelir grupları, bir ölçüde bir demokrasi geçmişi olan bir ülke. Ama onun dışında Venezuela, Güney Sudan, Sudan, Kuzey Kore, Kongo, Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti, Liberya, Angola, Libya, bunlar bir ölçüde broken state'e doğru kadar gidebilecek ülkeler, yani kırılmış sistemleri, çalışmayan sistemleri var. Yani umarım tabii ki bu bir anlık olduğu için ben bunu, bu tabloyu bu şekilde verdiğim zaman işte bu yanlı diye düşünülebilir değil. Sadece bunu vurgulamak istememin nedeni başkanlık sistemlerinin toplam tek keyfiyete doğru gittiği için siyasi anlamda da enflasyonu tetikleyebilecek harcamaları ve kamu harcamaları ve arkasından gelecek para politikalarının eksikliği, liyakatın olmadan yapılan atamalar, başkanların siyaset, ben bütün siyasi riski ben alıyorum ve ekonomik kararları da ben veriyorum demesiyle ortaya çıkabilecek sonuçlar bunlar. Nitekim 24 Haziran seçimlerine giderken Sayın Cumhurbaşkanımız da 15 Mayıs'ta Londra'da başladığı konuşmalara devam etmişti. Söylediği de bundan sonra Merkez Bankası vermeyecek faiz kararlarını, ben vereceğim ya da işte külliyede ya da sarayda verilecek, biz vereceğiz demişti. Ama ne, kararın nerede verildiği değil, önemli olan karar, bu kararın teknik bir karar olması. Burada ciddi anlamda ekonomik bir teknik bir karar. Burada siyaset tamamen devre dışı kalmalı ve Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarının bir ölçüde kendisine anlatması gereken konu da enflasyon faiz arasındaki ilişkinin kendisinin bildiği gibi olmadığı. Yani faiz arttıkça enflasyon artıyor önermesi yanlış bir önerme. Böyle bir kanal var, evet. Bu tür bir kanal olabilir ama bu çok zayıf bir kanal. Yani faiz arttıkça şirketlerin maliyetleri artıyor. Şirketlerin üretim maliyetleri arttıkça da bunu fiyatlarına yansıtıyorlar. Fiyatlar daha hızlı artıyor. Bu çok zayıf bir kanal. Asıl burada önemli olan nokta faiz artışları. Yani Merkez Bankası'nın kontrol ettiği politika faizleri ve piyasa faizlerindeki artışın önemli bir etkisi, talep tarafına etkisi var. Ve talebin hızlı arttığı dönemlerde aynı fiyatların aşırı talebin artışıyla beraber fiyat artışının da hızlandığı dönemlerde Merkez Bankası'nın müdahale etmesi kaçınılmaz. Nitekim kurdaki artışın getireceği talep değil, maliyet enflasyonudur kurdaki artışta. Yılbaşından bu yana gördüğümüz %20 aşan bir kur artışı var. Ve bu kur artışı üretim maliyetlerini arttırıyor. Üretim maliyetleri son fiyatlara, tüketici fiyatlarına yansıdığı zaman da bu geçişkenlik zaman içinde kendisini gösteriyor. Bizim bir an önce bu işi, yani teknik olan bu konuyu teknik personele, teknik uzmanlara devretmemizdir. Nitekim son 2-3 gün işte yine Bilim Akademisi üyesi olan Daron Acemoğlu'nun ismi geçti ama bunun gerçek olmadığını Daron Acemoğlu kendisi de söyledi. Ve buradaki mantık bir ölçüde onun ismini kullanıp aslında hükümetin, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda çok ciddi olduğu, ekonomiyi tekrar eski rayına oturtmak istediği gibi mesaj vermek olabilir. Ama bunun için yapılacak çok daha atılacak büyük adımlar var ve Daron Acemoğlu'na bu teklif yapılsa da kendisinin kabul etmesi için öncesinde atılması gereken adımlar var. Ve ne yazık ki biz oradan çok uzağız. Yani siyasetin gölgesi ekonomik politikalarından uzaklaşmadan enflasyonun bence tekrar eski tek hanelere dönmesi mümkün değil. Bir an önce aklı selim hakim olmalı diye düşünüyorum siyasetçilerimize. Ve bir an önce de bu işi ekonomistler bilir, ekonomistlere devredelim. Evet, elbette ki herhangi bir ekonomiste değil, bu işin ehline devredelim. Ve o işin ehli de bu işi hakkıyla yaptığı zaman başarı sonuçta yine siyasetçinin hanesine yazılacak. Nitekim 2002-2007 arasında alınan önlemler, Türkiye'nin en başarılı olduğu büyüme dönemi, enflasyonun düşürüldüğü dönem, burada siyaset geri plandaydı. Burada IMF'nin ve Kemal Derviş'in öncülüğünde bir program vardı ve başarılı oldu. Teknik bir programdı. Elbette ki her teknik programın siyasi yanları vardır, siyasi tartışmaları vardır. Ama ana kararlarda faiz enflasyon ilişkisi konusunda bu bir yanlış. Bundan dönmemiz gerekiyor. Yani bunu faiz arttığı zaman enflasyon artar demek bana bütün iktisatçılara yanlış. Elbette ki bazı akademik kariyeri anlamında bence akademik kariyerine güvenmeden sadece siyasi yönle danışmanlık yapan kişiler bunu destekliyor olabilir. Yanlış yapıyorlar. Yani o kanal mevcuttur ama bu kanal çok daha zayıftır. Önemli olan faiz artışları talebi gerektiği şekilde yönlendirecektir. Bu yönlendirme de fiyat artışının hızlanması ya da yavaşlanması konusunda önemli bir etki yapacaktır. Bu Merkez Bankası'na düşen görevdir. Merkez Bankası bağımsız olmalıdır. Ve bu merkez bağımsız olduğu zaman Merkez Bankası Başkanı bunu hiçbir siyasi siyasetçinin dışında verdiği zaman başarılı olacaktır.
Peki, aslında bugün bu veriler açıklandığı için bu kadar da popüler oldu bu konu ama biz uzun zamandır özellikle bahsettiğiniz yiyecek fiyatlarında konuşuyoruz. Soğan üzerinden konuşuyoruz hatta. Geçtiğimiz günlerde Profesör Yılmaz Esmer şöyle bir cümle kurdu. Soğan 3 lira değil 5 lira da olsa seçmen oyunu değiştirmez dedi. Bu kadar gergin bir ortamda seçim sonuçlarına da baktığımızda siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Günlük hayata yansımaları seçmeni etkileyecek mi? Etkiliyor mu? Etkiledi mi?
Yani seçimi etkilemesi beklenir ama şu anda yani ekonomik, şöyle söyleyeyim, tek başına soğan fiyatı ya da enflasyon etkilemez. Ama bu biraz daha uzun vadeye yayıldığı zaman enflasyon artarken ekonomi daralmaya, büyüme hızı düşmeye başladığı zaman, işsizlik de arttığı zaman o zaman seçmen uyanabilir. Ama onun için zaten seçim öne aldı AK Parti. Yani onun için Haziran'da hızlı bir seçim yapıldı. Onun için şimdi Kasım'a alınması düşünüyor yerel seçimleri. Ve neden? Kasım'a alınaraktan o döneme kadar tekrar ekonomiyi bir ölçüde kamu harcamaları ve bir faizleri dikkatli ayarlayaraktan ekonomiyi yüzdürmek, bir ölçüde talebi çok daralmasını engellemek. Gelecek seneye kalırsa bunun ciddi sıkıntıları var elbette ki. Yani Mart ayına kaldığı zaman yetişemeyebilir tabii.
Bu kamu harcamalarından bahsettiniz. Enflasyonun ne olduğunu anlamamız için soruyorum özellikle. Uzun bir konu biliyorum ama bu siz siyasi elitlerin enflasyonu aslında enflasyonla mücadele için hep isteksiz olduklarını söylüyorsunuz. Çünkü kamu harcamalarını kısmak istemediklerini söylüyorsunuz. Bizim yıllardır enflasyonla bu kadar mücadele etmemizin sebeplerinden biri de bu mu?
Şimdi bu şöyle düşünelim. Yani uzun bir konu. Yani bunu yazdım da daha önce Medyascope'daki konuşmamızda da üzerinde durdum. 80'li yıllar için geçerli, çok geçerli bir argüman. Çünkü Türkiye'nin o dönemde kamu harcamaları artışı çok hızlı, ciddi siyasi rekabet var 87 sonrasında ve Türk siyasetçisi son kertede kamu harcamaları kendi cebinden yapmış gibi rahat yapabilen bir siyasetçi. Bunun ve kamu harcamaları 87 sonrasında hızlı bir şekilde arttı. 94'e geldiğimiz dönemde bütçe açıkları hızlı bir şekilde artmıştı ve o dönemde kamu harcamaları en önemli sorunumuz ve onun finansmanı en önemli sorunumuzdu. 2002'den sonra yapılan reformlarla kamu harcamaları kontrol altına alındı, kamu borcu kontrol altına alındı ve o tarafta bir ciddi özelleştirme yapıldı ve böylece kamu harcamalarının şu anda büyük çapta bir sorun yarattığını söyleyemeyiz. Ama seçim öncesi bakalım hükümetin, hazinenin bankalarda, Merkez Bankası'nda olan hesaplarında 49 milyar lira varken seçim döneminde bir ayda bu 49-10 milyar lira düşüyor. Yani 40 milyar lira harcanıyor. Neden? Seçime giderken işte elbette ki maaş verilmesi emeklilere ve başka harcamalar. Şimdi birçok her ülkede seçim döneminde harcamalar artar. O açıdan ekonomi bence hükümeti eleştirmemiz çok kolay değil. Ama buradaki asıl hata şudur. Buradaki asıl hata kamu borcu düşmüşken özel sektör borcu yüksek şu an. Yani aslında 2002 sonrası biz bir ölçüde normal bir ülke haline gelirken, enflasyonumuzu düşürüp kamu harcamalarımızı kontrol altına alırken, dünyada ciddi bir sermaye bolluğu da var ve bu sermaye bolluğu bize sermaye olarak geliyor ve biz dışarıdan borçlanıp bir ölçüde kendi harcamalarımızı, yatırım harcamalarımızı, tüketim harcamalarımızı finanse ediyoruz. Ve şu anda geldiğimiz noktada toplam dış borcumuz 450 milyar dolar. Ve böyle bir ülkede sizin para politikası ya da maliye politikası konusunda konuşurken çok dikkatli düşünmeniz gerekir. Ben siyasetçiyim, ben istediğim gibi konuşabilirim ve halk bana bu yetkiyi verdi dediğiniz zaman bunun sonucunda batacak şirketleri de düşünmediğiniz, eğer bu konuşmayı yaparsanız bunun sonucu batabilecek şirketler, işsiz kalabilecek binler olabilir. Ha, birkaç ay kurtarabilirsiniz ama bundan kaçış yok. Yani zaten dünyadaki para bolluğunu, sermaye bolluğunu giderek azaldığı bir döneme gireceğiz. Amerika faizleri arttırması bekleniyor Amerikan Merkez Bankası'nın ki kendileri söyledi bu yıl 4 arttıracağız diye. Bu gelecek yıllarda devam ederse bizim gibi ülkelere sermaye gelişi eskisi kadar fazla olmayacak. Biz bir de burada kendi ayağımıza kurşun sıkarsak dersek ya biz şu anda var olan politikaları tanımıyoruz. Bize göre faiz çok düşük olmak zorundadır, faiz sıfır olmak zorundadır ve faiz enflasyon ilişkisi sizin bildiğiniz gibi değildir. Böyle olduğu zaman yabancı yatırımcı bir anda tasını tarağını toplayıp ülkeye eyvallah deyip çıkabilir. Nitekim Türkiye'nin son 1,5 aydır yaşadığı bu. Sorun bu. Yani ama bunun arkasından kamu açıkları artacaktır. Önümüzdeki dönemlerde artacaktır.
Bunu günlük hayatımıza yansıması nasıl olacak? Zira aynı yönetime devam ediyor Türkiye.
Evet, yani hayatımıza aslında şöyle düşünebilirsiniz. Diyelim bu şok enflasyon bu ay olmasaydı, gelecek ay enflasyon artışı Temmuz'da olsaydı emeklilik ve emeklilerimiz ve memurlarımız için daha olumsuz olabilirdi. Bu ayda olması iyi oldu, iyi taraftan baktığımızda. Neden? Çünkü enflasyon hedeflerin üzerinde geldiği için yaklaşık %5 bir, tam bilmiyorum ama %5 civarı bir ek maaş zammı almaları bekleniyor. Şimdi bu elbette ki bir ölçüde son dönemde yaşanan enflasyonun etkisini bir ölçüde giderici bir katkısı bulunacak. Ama bunun hayatımıza yansıması şu, isterseniz şöyle bakalım, önümüzdeki yıl ne olacak enflasyon diye bakalım. Birinci nokta, Kasım'da yerel seçimler olursa ya da Mart'ta olursa. O zaman hükümet, yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı altında başkanlık sistemi ne derseniz deyin, gerekli iktisadi, ekonomik önlemleri tam olarak alamayacak. Çünkü seçime giderken siz ekonomiyi yavaşlatayım istemezsiniz. Burada olması gereken şu, talebin azalması gerekiyor. Bu yüksek enflasyona karşı ciddi boyutta bir faiz, daha da yeni faiz artışları gelebilir ve talebi kontrol altına alırsanız maliyet enflasyonu, kurdan kaynaklanan maliyet enflasyonu artışı en azından tüketici fiyatlarına, perakende fiyatlara daha az yansıyacaktır. Onu bir ölçüde kontrol altında tutabilirsiniz. Ve bir diğer taraftan da halka verdiğiniz, kamuoyuna verdiğiniz mesajları, bu işi liyakat bazında ehline terk edeceğiz ve ekonomi politikalarını doğru yapacağız derseniz uluslararası yatırımcıyı da tekrar çekme şansınız belki olabilir. Çok zor, belki olabilir. Ve o zaman batışlarda TL'nin biraz değer kazanması söz konusu olabilir ve bunlar enflasyon üzerindeki baskıyı biraz hafifletebilir. Yani bunu düşünmemiz gerekiyor. Ama bunları yapmazsak ne olacak? Elbette ki en çok olan alt gelir gruplarının olacak. Bunu görmemiz lazım. Bir ölçüde şu son seçimde de Erdoğan'ın ve AK Parti'nin en çok oy aldığı kesimleri olacak. Neden? Çünkü fakirin enflasyonu zenginin enflasyonundan biraz daha fazla. Ve neden? Çünkü gıda da çok fazla. Onlar da gıdayı en çok tüketiyor. Zenginin enflasyonu çok daha farklı alanlarda ve bir ölçüde zengin kendisini enflasyona karşı artan faizlerle gelirini arttırabiliyor. Çünkü tasarrufları var. Ama fakirin tasarrufu yok, tam tersine borcu var. O zaman borcu da daha hızlı artıyor. Bütün bunları düşündüğümüzde aslında seçmen, bir ölçüde AK Parti'ye oy veren seçmen daha fazla cezalandırılmış olacak.
O zaman Yılmaz Bey'in söylediklerini düşünürsek tekrar... seçmenin davranışı aslında belli ki en azından kısa vadede değişmiyor değil mi?
Yani şimdi tabii ki ben açıkçası baktığımda seçim ve seçim sonuçları tartışılırken gerçek anlamda demokratik bir seçim olsa bence sonuç birebir aynı çıkmaz. Eğer bütün medya, bütün her şeyle baktığınız anda seçimi onları göz ardı edip bu şekilde bakarsanız çıkmaz. Ama gerçek anlamda ekonomik sorunların her şeyin açık açık konuşulabildiği ve bütün kanallar üzerinden halka bütün bu sorunlar, yani gelecekte yaşayabileceğimiz sorunları anlatma fırsatı bulamıyoruz. Böyle bir durumda ekonomistlerin görevi nedir? Bugün politika önermelerini yapın ama bu politikalar uygulanmazsa da şu yoldan giderseniz bunun sonuçları da bu olacaktır deyip halka da bunu söylemek. Yani halkın da buna en basit dille anlayabilmesini sağlamak. Ama ben ne yazık ki bu mecralar kapalı. Böyle olduğu dönemde de seçmenin tam bilgi altında bu kararı verdiğini ben düşünmüyorum.
Yani, yani ekonomik gidişatın farkında değiliz. Biraz da o yüzden böyle oluyor mu diyorsunuz?
Ekonomik gidişat konusunda %100 bilgilendirilmiş değiliz. Ve o anlamda gelecekle ilgili beklentilerimizi bir ölçüde yeterli bir veri setiyle oluşturamıyoruz. Öyle olduğu için de ben bir ölçüde oyumu verirken daha fazla iyi konuşan, iyi ne bileyim her kanalda gördüğüm kişiye daha fazla oy verebiliyorum. Dışarıya rest çeken, işte batıya rest çekebilen kişiye verebiliyorum. Ama 6 ay sonra işsiz kalacaksın dese birisi ya da 1 yıl sonra işsiz kalacaksın, işte devletin verdiği 3 kuruşluk maaşa ya da yeşil karta mahkum olacaksın dese, o zaman belki 2 defa düşünürüm. Çünkü işim olmadıktan sonra tamamen bağımlıyım başkasına.
Peki seçimin erken alınmasının sebeplerinden biri de ekonomik gidişat demiştiniz. Yerel seçimlerin erken alınması faydalı mı olacaktır ekonomik gidişat için, yoksa daha mı zararlı?
Yani şu anlamda faydalı olacaktır. Çünkü yerel seçimler Kasım ayında bittikten sonra en azından makroekonomik önlemler alınacaktır. Artık 5 yıl seçim yok deniyor. Gerçi Bekir Ardır'ın sizin kanalınızda yaptığı söyleşiden sonra 2020'de yeni bir seçim bekliyorum diyor. Yani 5 yıl olmayacağı bir dönemde ne olabilir? Siyaset geri plana düşer ve ekonomi politikaları uygulanabilir. Ama yani Türkiye tamamen farklı bir rejime giriyor. Türkiye'nin geçmişine bakaraktan geleceğini öngörmek, siyasetini öngörmek çok zor. Ekonomisini öngörebiliriz gene bir ölçüde ama siyasetini ben tabii çok öngöremiyorum.
Peki enflasyona hızlı bir müdahalenin de ciddi bir krize sebep olabileceği konuşuluyor. Bu konuda ne diyorsunuz?
Yani burada ciddi bir, buradaki önemli olan nokta piyasaların bir ölçüde uluslararası yatırımcı şu anda TL'yi tekrar eski konumuna geri getirebilmek. Getirmek çok zor ama TL'deki kayıpların bir kısmını almasını geri almaya sağlıyor. Bunu sağlayabilirsek en azından üretici fiyatlarındaki artışın tekrar tüketici fiyatlarına geçişkenliğini engelleyebiliyoruz. Geçmişte olan buydu. Geçmişte kısa dönemlerle TL'ye ataklar olabiliyordu. Siyaset, işte bu ister deyin 15 Temmuz, ister deyin 17-25 Aralık, bütün bu dönemlerde Türk lirası değer kaybediyor. 3-5 ay sonra ekonomik haber, siyaset, ekonomide daha iyi haberler geldikçe TL tekrar değer kazanıyor. Şu anda TL değer kazanmıyor. Şu anda TL daha da değer kaybetme riskini taşıyor. Böyle olduğu durumda da o zaman dışarıdan sermaye gelmesi ve ekonomiyi tekrar yolunda sokmak çok daha zor olacak ve enflasyondaki artış, yani bu %15 bandını geçmiş bulunuyoruz. Bu bir gösterge. 12'ye düşebilir. Sorun değil. Ama 20'ye de çıkabilir. Bunu anlamamız lazım. 20'ye çıktıktan sonra 50'ler de mümkün. Artık yani buradaki bu mindset, biz 80'li 90'lı yıllarda %130'ları %140'ları da gördük. Ama onu kontrol edebildik. Nasıl kontrol ettik? Çünkü işçi, memur maaşlarını reel olarak kesti hükümet, düşürdü. Bu mümkün oldu. Ama şu anda baktığınızda tekrar biz 80'li 90'lı yılların yüksek enflasyonuna geri dönme riskini taşıyoruz.
Peki gidişat tehlikeli görünüyor. Siz biraz bahsettiniz ama tekrar ayrıntılarını soralım. Özellikle bundan sonra atılacak adımlar, seçim sonrası ne yapılmalı ki biraz daha toparlansın ekonomi?
Ne yapılması? Biraz önce söylediğim gibi Merkez Bankası bağımsızlığını tam tanımlıyoruz. Ekonominin başına gerçek anlamda Daran Acemoğlu'na teklif yapılsa da yapılmamış, yapılsa da yani kendisi gelir mi emin değilim ama gerçek anlamda bu işin uzmanlarının ekonominin başına getirilmesi lazım ve onları tamamen sadece yaptıkları işlerle değerlendirmek lazım. Yani siyaseti olumsuz etkileyebilir bu. Tamam, olabilir. Ama son kertede uzun vadedeki performansa bakmak lazım. Bir anda işte siyaseti bu şekilde etkiliyor değil, bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl sonraki etkilere bakmak lazım. Unutmayın, biz düşük enflasyonu hedefleyen bir ülkeyiz. %5, hala hedefimiz %5. %5. Biz enflasyonu %3-5'in altına indirebilmemiz lazım. Biz bunu indirmeden uluslararası rekabet alanında dünya çapında ihracatımız artık bunları gerçekleştirmemiz mümkün değil. Yani ilk hamle bu durumda ekonominin başına kimler gelecek bunu iyi belirlemek, onlara tam yetki vermek, siyaseti tamamen ekonomik kararların olabildiğince dışına çıkarmak ve Merkez Bankası'nı tekrar eski bağımsızlığına geri döndürmek. Bunlar yapıldıktan sonra, bunlar tabii ki ilk adımlar. Bir ölçüde 2000'li yılların daha 2011 öncesi döneme geri dönmek anlamına geliyor. Arkasından yapılması gereken çok daha kapsamlı yapısal reformlar var. Bence onu da şu anda konuşmak için zamanımız yok gibi gözüküyor.
Şimdiden işi bilenlere bırakmalılar en azından diyorsunuz. Hocam çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun katıldığınız
için. İyi akşamlar, teşekkürler.
İyi akşamlar. Medyascope TV'de bugün sıçrayan enflasyonu ve neler yapılabileceğini Koç Üniversitesi'nden Bilim Akademisi üyesi Kamil Yılmaz'la konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler.